Ayrım 2.
İnceleme denen şey azdı bunlarda. Ayıklama, doğruların içinden yanlışları çıkarıp atma yönü çok azdı. İbn Haldun bu açıklamasıyla tarihçiliği nasıl anladığını açıkça belirtiyor ve tarih felsefesini açığa vuruyor. İbn Haldun yüzeysel bir tarihçilik ve aktarmacı, nakilci bir tarihçilik istemiyor. Bir tarihçi aldığı ve yazacağı haber üzerinde düşünsün, araştırsın, incelesin, gerekirse tarihçi olarak ad yapmış olanlara geleneğe baş kaldırsın, karşı koysun, hele hiçbir zaman uydu olmasın, sanılara, kuruntulara kapılmasın istiyor. İbni Haldun'dan önceki tarihçiliğin öykücülük, geçmişten haber toplayıp aktarma, vakanivislik biçiminde olduğu İbni Haldun'un ise tarihi ilkeler getirdiği ve bir tarih felsefesi ortaya koyduğu konusunda aşağı yukarı düşünürlerin tümü birleşir. Hemen hemen şu noktada birleşirler ki İbni Haldun, tarih felsefesini başlatan ya da bu felsefenin başlayıp gelişmesinde çok büyük katkısı olan bir tarihçidir. Düşünürler, onun tarih felsefesini kurduğu gibi Batı'yı bu konuyla uğraşanları büyük ölçüde aydınlattığını da yazarlar. Birçok düşünürün çok geç tanınmış olmasına karşın ondan yararlandıklarını açıklarlar. Onu eleştirenler bile onun tarih felsefesini önemsemezlik etmezler. Söz gelimi, İbni Haldun'u kıyasıya eleştiren Taha Hüseyin bile onu bu konuda çok över. Dipnot, bakınız Felsefetu İbni Haldun el-İctimaiye sayfa 34. Ayrıca bu konunun ustası ve bu konuda dahi olarak niteler. Orhan Hançerlioğlu, tarih felsefesinin ne olduğunu ve ayrıca İbni Haldun'un bu felsefedeki yerini şöyle anlatıyor. Tarih felsefesi, geçmişte neler olup bittiğini araştıran tarih biliminden farklı olarak, geçmişte olup bitenlerin nedenlerini araştırır. Bu bakımdan tarih felsefesi, tarihsel oluşum içinde genel felsefe alanının üç büyük dünya görüşüne göre sıralanır. Metafizik tarih felsefesi, bireyci tarih felsefesi, diyalektik tarih felsefesi. Metafizik açıdan işlenen tarih felsefesine göre insanların tarihi, Tanrı'nın iradesiyle yönetilmektedir. Tanrı nasıl istemişse öyle olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Temelde metafizikten başka bir şey olmayan bireyci tarih felsefesine göre, insanların tarihini büyük bireyler, eş değişil üstün düşünceler yönetmektedir. Bu büyük kişiler nasıl istemişlerse öyle olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır. Çağdaş diyalektik felsefesine göre ise tarihi üretim ilişkileriyle belirlenen toplumlar yapar. Toplumsal olayların nedenleri ve özdeksel, maddi koşullardır. Tarih felsefesi metafizik ve bireyci açılardan işlenirken bile çağdaş, özdekçi, materyalist, diyalektik anlayışın sezgisini taşımaktadır. Tarih felsefesinin ve toplum biliminin kurucusu sayılan Arap düşünürlerinden İbni Haldun'a 1334-1406 göre toplumsal olayların nedenini toplumun kendinde aramak gerekir. Tarih bilimiyle uğraşanları yanıltan şey ulusların hal ve durumlarının değişmekte olduklarını unutmaktır. Değişme, Tanrı'nın bütün varlıklar için koyduğu bir yasadır. Doğal verim, özdeksel bir değişmeden ibarettir. Toplumlar da insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. Hüner ve sanayinin gelişmesi toplumsal gelişmenin başında gelir. Hüner ve sanayinin gelişmesi insanı düşünsel bilgilerle uğraşmaya yöneltir. Değer emekle belirlenir. Pazarda satılan buğday da iş ve emeğin değeri açıkça görünmez. Ama buğdayın değeri onu elde etmek için harcanan iş ve emeğin değeridir. Toplumsal olayların temeli ekonomiktir. Dipnot, Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1973, sayfa 303. Hançerlioğlu'nun bu değerlendirmesi gerçeği oldukça yansıtıyor. Ancak burada İbni Haldun'un olduğu açıklanan görüşler arasında yer verilen değişme, Tanrı'nın bütün varlıklar için koyduğu bir yasadır tümcesine bakıp onun materyalist olmadığı sanılmamalıdır. Çünkü İbni Haldun da Tanrı'nın dinsel dünyadakinden daha değişik bir anlamı vardır. İbni Haldun'a göre Tanrı, doğal yasaların dışında değildir. Yasaları hem koyandır hem de yasaların kendisidir. Gelişmeyi etkileyen bir çeşit özgüçtür. İbni Haldun, Hançerlioğlu'nu da belirttiği gibi toplumsal olayların nedenlerini toplumun kendisinde aramayı önerir. Oysa dinsel çevreler bu nedeni kendi anlayışlarındaki tanrısal iş ve hikmetlerde aramayı önerirler. Gene Hançerlioğlu'nun belirttiği gibi İbni Haldun'un tarih felsefesinde toplumsal olayların temeli ekonomiktir. İbni Haldun anlayışında temel etkenin ekonomik olduğu görüşünü Ziyaettin Fındıkoğlu da paylaşıyor. Aşağıda bu konu üzerinde ayrıca duracağız. Durum böyle olunca İbni Haldun'un tarih felsefesini maddi temelin dışında düşünebilir miyiz? İbni Haldun'un tarih anlayışının özelliği nereden ileri geliyor? Özellikle iki şeyden ileri geliyor. Birincisi konu olarak toplumu, toplumsal yaşamı alması, ikincisi de getirdiği yöntemdir. Bu iki temel öğe onun yeni bilim diye nitelediğini ve haklı olarak kendisinden önce bilinenler arasında hiçbir tarihçinin haberi olmadığını belirttiği bilime, toplum bilime önem ve özellik kazandırıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusunu şu sözle açıklıyor. İnsana özgü umran ve insana özgü toplum, huvel umranul beşeri vel içtimaul insani. Yazarımız umran sözcüğünü uygarlık ve toplumsal yaşam anlamlarında kullanıyor. Dipnot, umran sözcüğü için 8 nol açıklayıcı nota bakınız. Taha Hüseyin İbn Haldun'un bağımsız, sui generis bir bilime toplumu konu alan ilk düşünür olduğunu yazıyor. Dipnot bakınız Felsefiyet İbn Haldun el İctimaiye sayfa 58. Daha önce aktardığımız görüşlerden de anlaşılacağı gibi birçok yazar ve düşünür de Taha Hüseyin'in bu yargısını paylaşıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusu olarak toplumu alıyor ve bununla kalmıyor, toplumu etkileyen nedenler, etkenler üzerinde de duruyor. Coğrafi etken, doğal etken, politik etken ve en başta da ekonomik etken. Taha Hüseyin İbn Haldun'a göre bu etkenlerin toplumu etkileyip değiştirdiğini yazarken, onun bu alanda dine ve metafiziğe yer vermediğini açıklar. Dipnot, bakınız aynı kitap sayfa 45. İbn Haldun'un kendisini anıtlaştıran yönteminin ne olduğuna gelince, İbn Haldun bu yöntemini çok geniş ve örneklerle anlatır. Burada kısaca şunu belirtelim ki İbn Haldun yönteminde en önemli olan üç şey, yansızlık, eleştiri ve topluma, toplumun gelişmesine, değişmelere egemen olan yasaların bilinmesidir. İbn Haldun bu sonuncusunun hepsinden daha önemli olduğunu özellikle belirtiyor. Tarih alanında yansız olamayan, eleştiriye yer vermeyen ve hepsinden daha önemlisi toplum yapılarını ve toplum yapılarını egemen yasaları bilemeyen tarihçinin her zaman yanlışa ve yanılgıya düşeceğini açıklıyor. İbn Haldun'un toplumsal yasalarında Taha Hüseyin'e göre önemli şu üç yasa var. Nedensellik yasası, Kanunul İlliye, benzerlik yasası, Kanunul Teşabüh ve benzemezlik yasası, Kanunul Tebayün. Dipnot, bakınız Felsefetu İbn Haldun el İctimaiye, sayfa 40-47. Taha Hüseyin'in benzemezlik yasası diye anlattığı konuda İbn Haldun değişmelere, süreçlere, vetire son derece önem verdiğini gösteriyor. Onun bu konudaki sözlerinden bir parçaya yazımızın başında yer verdik, kendisi bu konuya çok önem verdiği için. İşte İbn Haldun'un toplum bilimci sayılmasını ve kimilerince toplum bilimin kurucusu, çağdaş toplum bilimcilerin atası diye nitelenişini sağlayan onun bu ve benzeri görüşleridir. Tarih anlayışı ve getirdiği yöntemdir. Bilim dünyasına sunduğu yeni bilimdir. Toplum ile ilgili görüşleri. İbn Haldun toplumsal yaşamı zorunlu sayar. Neden zorunlu saydığını uzun uzun anlatır. Bu konudaki görüşlerini tanıtlayan örnekler sıralar. İnsanın besinini tek başına elde etmeye gücü yetmez diyerek başladığı açıklamasının sonunda ekonomik nedenlerin toplumsal yaşamın vazgeçilmezliğinde en büyük rol oynadığını ortaya koyar. Hatta toplumsal yaşamı ekonomiye dayandırır da denebilir. Çünkü ekonomiyi temel etken olarak işler. Sonra dünyanın ancak toplumla bayındır duruma getirilebileceğini, toplum olmadan doğanın değiştirilip yaşanır biçime sokulamayacağını belirtir. Coğrafya çevresi ve iklim koşulları üzerinde de durarak toplumlara çeşitli toplum bilimlerini ve biçimlerini bu açıdan da inceler. Çeşitli etkileri açıklar, sonuçlar çıkarır. Ayrı bir ana bölümün çeşitli bölümlerinde insan ilişkilerini, aile, boy, kabile ilişkilerini, kısaca toplumsal yapıları, bu arada değerleri, kuralları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıkları, yani kültürel yapıyı, gene bu arada ve ayrı ayrı bölümlerde değişik yönetimleri, egemenlik evrelerini, politik gelişmeleri ve böylece siyasal yapıları ele alıp geniş ve ilgi çekici açıklamalarda bulunur. Toplumu anlatır, toplum-devlet ilişkisini anlatır, toplum ve devlet yaşamındaki gelişmeleri ve değişmeleri anlatır. Toplumu ilgilendiren ne varsa söz konusu eder. Çünkü eğildiği yeni bilimin konusu toplumdur. Bölümleri, sorunları ve mesailihu da toplumsal sorunlardır. İbn Haldun hangi konudan söz ediyorsa toplumu ve umranı, toplumsal yaşam uygarlık, ilgilendirdiği için söz ediyor. İbn Haldun, toplum psikolojisine ve toplum ya da topluluk üyelerini birbirine bağlayan bağlara, örneğin kabilelerdeki kan bağına, yakınlık, akrabalık ilişkilerine, dayanışmayı sağlayan etkenlere, toplulukların gücüne ve bu güçlerle elde edilen sonuçlara da çok önem verir. Bu alanda kullandığı ve düşünürlerin üzerinde durup çeşitli yorumlar yaptıkları el asabiye ya da asabiyet, dipnot, bu sözcüğün anlamı için 37 nolu açıklayıcı nota bakınız. Sözcüğü vardır ki bu sözcük toplum ve devlet gelişmeleriyle ilgili bölümlerde sık sık geçer. Toplumların geçirdikleri dönemler, evreler. Taha Hüseyin'e göre İbn Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle özetlemek mümkün. Toplumların üç dönemi, tavrı vardır. A. İlkel yaşam, Ayşetul Bedv dönemi. Bu bölüme çöl yaşamı ve kırsal yaşam sürenler girer. B. Devlet kurma dönemi, fetih yoluyla. C. Yerleşik, kentsel yaşam, zenginlik, savrukluk, eğlence, durgunluk ve ardından yıkılış dönemi. Birinci dönemde toplumlar, kabile, aşiret düzeni içinde yaşarlar. Gereksinmelerinin ve geleneklerinin dışında yasa bilmezler. Yalnızca gereksinme duydukları ya da geleneklerinin ittiği doğrultuda davranırlar. İkinci dönemde giriştikleri fetihler ve başka toplumları yenme ezme sonucunda kabile yönetiminden devlet yönetimine geçerler. Bu dönemde yasa nedir bilirler ve düzenlerini sağlayan yasalar yaparlar. Yalnızca gereksinmelere ve geleneklere değil, bu yasalara uyarlar artık. Üçüncü dönemde ise yerleşik ve kentsel yaşamın gerek ve alışkanlıklarına göre yaşanır. Yenilgiye uğratılan toplulukların geleneklerine, hoşa giden yaşamların uyulur. Zengin, parlak yaşam ve eğlenceye düşkünlük gösterilir. Bu arada bilime, tekniğe yönelmeler görülür. Bu aşamadaki toplumun yaşamı yıkılıncaya ve yok oluncaya dek böyle sürer gider. Dipnot. Bakınız Felsefetu İbni Haldun el-İctimaiye sayfa 82-83. Taha Hüseyin İbni Haldun'un bu konudaki görüşünü böyle özetler. Orhan Hançerlioğlu ise 3 değil 5 dönemde özetler yazarımızın konuyla ilgili görüşünü. Göçebelikten ülkelere saldırma tavrı, aldıkları ülkelerde ekonomik egemenlik tavrı, gittikçe zenginleşme tavrı, barışçılık ve gevşeme tavrı, sefahat ve eğlenceye dalarak çökme tavrı. Dipnot Felsefe Ansiklopedisi sayfa 114. Ziyaettin Fındıkoğlu da tavırlar teorisi başlığı altında İbni Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle yansıtır. Asabiyetle donatılmış ilk kavimler hayatları boyunca bazı tavırlar gösterirler. Bunlar ilk defa zuhur ve zafer tavrı yaşarlar. Siyasal lider ve ahlak beraberliği bu zaferin temel nedenidir. Sonra infirat devri başlar. Lider ve çevresindekiler kütleden ayrılırlar ve ferah hali yaşarlar. Şimdi durgunluk zamanıdır. Egemenliği elde bulunduranlar zuhur ve zafer devrinin çocuklarıdır. Asabiyetleri gerginliğini kaybetmek üzeredir. Fakat gene de güçlü dönemin hatıralarını anarlar. Sonunda israf dönemi başlayacak, bir başka asabiyet sahibi kavim zuhur edecektir. Egemenlikler nöbet değiştirecektir. Dipnot Türk Ansiklopedisi İbni Haldun maddesi. Gerek Taha Hüseyin'in, gerek Hançerlioğlu'nun, gerek Fındıkoğlu'nun özetlemeleri aşağı yukarı aynı şeyleri anlatmış olsalar bile İbni Haldun'un anlattıklarını tam yansıttıklarını söylemek biraz güçtür. Bunu çevrenin ilgili bölümlerini okuduğu zaman okur da görecektir. Hele ikinci ciltten sonra bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Ziyaettin Fındıkoğlu alıntıda görülen açıklamasına şunu ekliyor. İbni Haldun'un bu görüşü uzviyetçi, organizmacı bir görüşe dayanmaktadır. Kendi deyimiyle ömrü beşerle ömrü cemiyeti analoji yoluyla yaklaştırmakta, biyolojik determinizmi sosyolojik determinizmiyle devam ettirmektedir. Organizmacı görüş ve İbni Haldun. İbni Haldun'u yorumlayan çoğu kimse onun organizmacı görüş taşıdığını ya da görüşünün organizmacı olduğunu ileri sürer. Bu ne ölçüde gerçeği yansıtıyor? Bilindiği gibi bilim çevreleri birçok alanda olduğu gibi toplum bilimde de bir takım teoriler, teori modelleri belirlerler, sınıflamalar yaparlar. Ama ne denli bilimsel olursa olsun sınıflandırmalar değişiktir. Kimi bir türlü, kimi bir başka türlü sınıflandırma yapar. Dipnot, değişiklikleri görmek ve karşılaştırmak için bakınız Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, çeviren Mete Tunçay, Bilgi Yayınları, Ankara 1972, Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Bilgi Yayınları, Ankara 1972, Profesör Şazi Köse Mihal, Sosyoloji Tarihi, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1974. Bu sınıflandırmaların haklı gerekçesi vardır elbette. Söz gelimi Emre Kongar her bilim dalı ister doğal ister toplumsal olsun inceleyeceği konuyu daha iyi anlayabilmek için modeller kullanır diye başlar ve gerekçeyi anlatmaya koyulur. Dipnot, bakınız Emre Kongar Toplumsal Değişme sayfa 34. Ne var ki Emre Kongar kitabının bir başka yerinde de şunları yazar. Aslında toplumsal bilimlerde yapılan her sınıflama eksik ve hatalı olmaya mahkumdur. Çünkü her düşünürün ya da toplumsal bilimcinin modeli az ya da çok öbürlerinden farklı öğeler taşır. Öğretici ve çözümleyici amaçlarla yapılan sınıflamalar ise bu farklılıkları genellik ihmal eder. Aslında yapılan sınıflamalar da birbirini tutmaz. Yapılan her sınıflama, sınıflamayı yapan kişinin amacına, görüşüne ve yaklaşımına göre değişmektedir. Bu nedenle biz de bu çalışmada şimdiye kadar yapılmış olan bazı sınıflamalardan çok daha farklı olmayan bir sınıflamayı ortaya koyduk. Pek doğal olarak bizim sınıflamamız da yukarıda sınıflamaların getirdikleri sakıncalar olarak sayılan bütün sakıncaları ve muhtemelen bazı ilaveleri beraberinde taşımaktadır. Dipnot, bakınız aynı kitap, sayfa 53. Şimdi düşünün, İbn Haldun için görüşü, organizmacı görüştür deniyor. İbn Haldun'dan aldığı alıntıyı kitabına koyduğu bölüme bakılırsa, Emre Kongar da aynı eğilimde. Dipnot, bakınız aynı kitap, sayfa 51. Yani o da yazarımızı organizmacı kuramcılar sırasına koyuyor. İyi ama İbn Haldun'u başka kuramcılar arasında gösterenler de var, ona ne diyeceğiz? Söz gelimi taklit konusundaki düşüncelerinden dolayı Getar'da benzetenler var. Irklarla ilgili görüşlerinden dolayı Gabino'ya benzetenler var. Coğrafya çevresinin ve iklimlerin etkilerine ilişkin görüşleri dolayısıyla coğrafyacı görüşte olanlara benzetenler var. Bundan ve nedenselliğe ilişkin görüşlerinden dolayı Montesquieu'ya benzetenler ve Arapların Montesquieu'su diye niteleyenler var. Daha başka düşünürlere, kuramcılara benzetenler ve bu arada Marx'ın görüşünün öncülü olduğunu söyleyenler de var. Başlangıçta aktardığımız yazılarda da bu açıkça görülür. Öyleyse İbn Haldun'u bir bütün olarak ele alıp değerlendirmeden tarihte toplum bilimde organizmacı diye nitelemek olası mı? Organizmacı görüşte olanlardan birini, en ünlülerinden birini alıp karşılaştıralım kısaca. Örneğin Alman düşünürü Spengler Oswald 1880-1936, Alman faşizminin teorik öncülerinden biri. Ortaya koyduğu tarih felsefesini açıklayan yapıtı, Almanya'nın 1. Dünya Savaşı yenilgisinden hemen sonra yayınlanmış, emperyalizmin ideologları arasında hayli ilgi görmüştür. Ne diyor Spengler? Emre Kongar'ın kitabında şöyle açıklanır. Spengler de kültürleri organizmalar olarak görür. Tarih bu organizmaların ortak biyografisidir. Her kültürün çocukluğu, gençliği, erginliği ve yaşlılığı vardır. Her kültür kendi uygarlığını yaratır. Uygarlık, kültürel organizmaların son aşamada ortaya koydukları bir olgudur. Uygarlık aşaması, kozmopolit kentleşme, bilimsellik, halkın kitleleşmesiyle belirlenir. İlk aşamalardaysa kan bağlılığı ve topluluk, cemaat havası egemendir. Uygarlıklar ölmeden önce ikinci bir dinsel aşama geçirirler. Eski Roma yönünden Hristiyanlık bunun örneğidir. Dipnot, bakınız aynı kitap, sayfa 56. Bu görüşlerle İbn Haldun'un bu konuya ilişkin görüşler arasında benzerlikler bulunduğu kuşkusuz. Ama sadece benzerlikler var. Belki de Hilmi Ziya Ülken'in açıkladığı gibi, yukarıda Ülken'den aktarılan alıntıya bakınız, Spengler İbn Haldun'un görüşlerinden etkilenmiştir. Onun görüşlerinden işine gelen yanları alıp yansıtmıştır. Bununla birlikte benzerliklerin ötesindeki farkları hem de çok önemli farkları da görmek gerek. En önemli fark da şudur. İbn Haldun maddi ve ekonomiyi temel alır. Kültürü ve kültürel değişmeleri özde, lizatihi görmez. Geçim ve besine yönelik çabaların arizi ve bu alandaki toplumsal yaşama umrana göre değişen yansımalar olarak görür. İbn Haldun bağımsız, eşsiz kültürler tanımaz ve İbn Haldun'un gerek toplum ve gerek devlet yaşamını insan yaşamına benzetmesi, doğma, erginleşme, yaşlanma ve ölme gibi dönemleri ayırması gene Spengler ve benzeri organizmacılardan farklıdır. Çünkü İbn Haldun'a göre yalnızca yaşlanma döneminde değil, her an oluş, kev ve çözülüş, fesat vardır. Değişme ve yenileşme her an söz konusudur. Bir başka deyişle ona göre çözülen ve ölen bir şey de aynı zamanda doğma da vardır. İbn Haldun her şeyin her an değiştiğini yeri geldikçe vurgular. Doğma, gelişme, erginleşme, yaşlanma, ölüm gibi evrelerden söz etmesi de her şeyin bu arada toplumun ve devletin de durum değiştirdiklerini anlatmak içindir. Çünkü İbn Haldun'a göre her şey birbirine bağlıdır ve her şey sürekli durum değiştirir. Onun için bu değişmeleri göz önünde tutmayan tarihçinin yanılgıya düşeceğini açıklar. Onun için süreç, vetire sözcüğünü kullanır. İbn Haldun'da evrimci düşünce de vardır. Düşünen insana değin nasıl gelindiğini uzun uzun anlatır. Ve İbn Haldun Spengler gibi kaderci değildir. Tüm bunlardan sonra onu Spengler'le aynı sıraya koymak doğru olabilir mi? Ya da öteki organizmacı düşünürlerle? Yine eleyelim. Arada büyük ölçüde benzerlikler var ama çok daha büyük ölçüde farklar da var. Unutulmaması gereken bir şey daha var. İbn Haldun dönemler, tavırlar ile ilgili görüşünü inceleyebildiği toplum yapılarındaki gözlemlerine dayanarak ortaya atıp işlemiştir. İbn Haldun'u değerlendirirken bunu da göz önünde tutmak gerekir. Hançerlioğlu şunları yazar. İslam bilgini İbn Haldun'a göre bu, toplumsal gelişmenin durması anlamındaki çökme, hiçbir toplumun kaçınamayacağı genel yasadır. Metafiziğin gözlemlediği bu olguyu Karl Marx bilimsel olarak çözümlemiştir. Bir toplum, üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin birbirine uygunluğu halinde gelişir. Üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesine engel olmaya başlayınca, çökme üretim güçlerinin gelişmesine uygun yeni üretim ilişkilerinin kurulacağı üstün düzeyde bir sosyoekonomik biçimlenmeye dönüşme kaçınılmazdır. üretim ilişkilerinin, üretim güçlerinin gelişmesine sürekli olarak destek olacağı bir toplumda, örneğin sosyalizmde durma ve çökme olmaz. Dipnot, Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Decil'in Maddesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, sayfa 274. Hançerlioğlu'nun İbni Haldun yönünden yanıldığı söylenebilir. Taha Hüseyin'in İbni Haldun'un tavırlar konusundaki görüşüyle ilgili benzetmesi de yanılgıyı açıkça gösterir. İbni Haldun'a göre, toplum genel niteliğiyle bir ırmağa benzetilebilir. Yatağı hiçbir zaman kurumayan bir ırmağı. Kesintisiz yenileşerek akıp gittikten sonra denize her dökülüşünde yeni olarak dökülen bir ırmağı. Bu ırmak çölden ya da kırsal bir kesimden çıkar. Yatağında ilerlerken tepelere rastlar ve eğilmek zorunda kalır. Yengi ve yenilgi dönemleri budur işte. Irmak tepeleri geçmeyi başardığında doğrultusunda çok daha güçlü olarak akışını sürdürür. İşte tam bu sırada kentsel yaşamın çeşitli iş ve uğraşlarının doğum sancısını çekmektedir toplum. Irmak ilerler ama bir gün işin sonuna gelir, akışını yavaşlatır, sonunda durur. O sırada da deniz yutar ırmağın sularını. Ama denize dökülenleri, aynı ırmağın yatağında, yeni sular izler ve her zaman yeni sular akar. Dipnot, bakınız Felsefiyet İbni Haldun el-İctimaiye, sayfa 83. Kısacası, İbni Haldun'a göre bir toplumun yok olması sanıldığı anlamda bir yok olma değildir, denize dökülmedir. Her dökülüşte yenileşerek. Kuşkusuz gerçek çözüm, Karl Marx'ın getirdiği öğretiyle gerçekleşmiştir. Ancak İbni Haldun'u da iyi anlamak gerek. Devlet ve egemenlik ile ilgili görüşler. İbni Haldun'un anlayışında devletten toplum ilgilendirdiği için söz edilir. Bu nedenle devlet toplumdan ayrı düşünülemez. Toplum için hangi dönemler söz konusuysa devlet için de aynı dönemler söz konusudur. Ancak toplum için yok oluş yoktur. Taha Hüseyin'in düşünürümüzü yorumlarken yaptığı yerinde benzetişiyle bir ırmak gibi yeni sularla yenilenerek akışı vardır. Tüm ırmakların vardığı bir denize, okyanusa dökülüşü vardır. Devlet için doğuş, gelişme, yaşlanma dönemlerinden sonra ölüp gitme kaçınılmaz bir sondur. Bu son gelince devlet yıkılıp gider ama toplum kalır ve yıkılan devletin yerini bir başka devlet alır. Yeni devleti ya giden devletin kurucusu olan toplum ya da bir başka toplum kurar. Ama hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, toplum yenilenerek kalıcılığını sürdürür, bir başka toplum içinde erimiş olsa bile. Devlet çeşitli koşullar nedeniyle biçimden biçime girer. Devlet ve egemenlik toplumun ilkel ve göçebe döneminde başkadır, yerleşik ve kentsel yaşam döneminde başkadır. Başlangıçta kabile düzeni vardır, sonra devlet düzenine ulaşılır. Devlet düzeninde de çeşitli evreler vardır. Fetihçilik evresi, yerleşik ve kentsel yaşam dönemindeki bir ölçüde oturmuşluk evresi ve parlak dönemi izleyen çöküntüye gidiş evresi tavır vardır. Her evrede de temel dayanak ekonomik koşullardır. Söz gelimi devlet fetihçilik döneminde neden fetihçidir? İbni Haldun'a göre bunun temel nedeni ekonomiktir. Devlet ekonomik koşullar nedeniyle şuraya buraya saldırma politikası izler, ganimetler sağlamak ya da daha verimli topraklar elde etmek temel neden bu. Din de vardır ama din etkeni bu temel nedene bağlıdır. İbni Haldun görüşlerini tanıtlamak ve somutlaştırmak için sık sık örneklere başvurur. Bu alanda başvurduğu örneklerden biri Ömer'in bir söylevidir. İbni Haldun bu örneği şöyle sunup açıklar. Tanrı hoşnut olası Ömer'den aktarıla gelen sözleri bu konuda düşünüp değerlendirebilirsin. Ona biat edildiğinde ve o kalkıp halkı Irak'a kışkırtırken şöyle demişti. Hicaz yöresi sizin için yurt olamaz, sadece otlak ve av alan olabilir. Bu yörenin halkı bunun dışında bir olanak sağlayarak güçlenemez. Nerede o? Tanrı'nın verdiği söze dayanarak göçen Kur'an okuyucular. Haydi, Tanrı'nın kitabında miras olarak alacağınız ilişkin söz verdiği topraklara doğru, yeryüzünde koşup dolaşın, saldırın. Tanrı o Tanrı'dır ki, dinin tüm dinlere üstün kalsın diye size peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderdi. Puta taparlar bunu istemeseler de, demişti Tanrı. Tevbe suresi ayet 33. Dipnot, bakınız 1. ana bölümün 21. bölümü. Dikkat edilirse düşünürümüzün konuyla ilgili olarak verdiği örnek çok ilginçtir. Fetihler için temel nedenin ekonomik olduğu açık seçik görülüyor. Burada din de kullanılıyor ama yardımcı ve kışkırtma, teşvik aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik olanakları sağlamak için kullanılıyor, halkı daha çok coşturmak için. Bundan öteye gitmiyor din etkeni. Tanrı da sizin şuraya buraya saldırıp olanaklar elde etmenizi istiyor. Sizi başarılı kılacağına da söz veriyor. Başka toplumlardan miras olarak alacağınız topraklar vardır. Tanrı bunu Kur'an'da açıklamıştır. Haydi koşun, koşun da yeni topraklar elde edin, güçlenin. Yoksa bu Hicaz yöresinde güçlenemeyecek, aç kalacaksınız. Gözünüzü açın, durmayın demek isteniyor. Ömer'in devlet politikasının ne olduğu açıkça görülüyor burada.